Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir mobilite ile ekranlarınızdayız. Şu anda anlaşılabildiği üzere, belki anlamayanlar olabilir, yeşil perde değil arka taraf. Geleneksel stüdyomuzun dışındayız.
Şey, derinliği göstermeye çalışırken düşmeyeyim.
Aynen, geleneksel stüdyomuzun dışındayız. Bugün sizlere İzmir'den, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün gerçekleştirmiş olduğu Eken Break etkinliğinden sesleniyoruz. Önemli haberlerimiz var, önemli konularımız var ama öncesinde maalesef hain bir terör saldırısı daha yaşadık. Antep'ten kötü haberler geldi. 50 tane vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, çok sayıda da vatandaşımızın yaralı olduğunu öğrendik. Şu terörün her türlüsünden bir an önce kurtulalım istiyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Amin. Çok çok üzücü, çok kötü bir haber.
Neredeyse her hafta programları böyle açar olduk. Allah bir an evvel kurtulmayı nasip etsin. Bu arada teknoloji tarafından mobiliteye başlayacak olursak da bu haftaya damgasını vuran şey Erdin'in iPhone 7 Plus incelemesi oldu. Aslında iPhone 7 Plus da olacak değil mi? Pro falan da olmayacak herhalde.
İsim Plus olacak. Plus'ın prototipini inceledik.
Sen onu nereden buldun? Bir açıklasana.
Şimdi onu hani maalesef takip edilen değil de takip etme eğilimdeki yayınlarından arkamızdan...
Ya başlar o yayınlar. Yani, bizim zaten kategorimizde değiller yani.
Çok konuşmaya gerek yok. Hani,
şimdi elik incelemesi, lahmacun incelemesi yapan adamın tabii ki onu anlamaması
tabii,
normal.
Doğru, doğru söylüyorsun, başlar, doğrusun. Hiç girmeyelim o taraflara. Biz kendi hikayemizi anlatalım.
Aynen.
AliExpress konusu bir dönüyor hani vardır yoktur vesaire. Yani AliExpress satılır satılmaz.
Ben bu onu... arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. AliExpress linkini paylaşım yayımızdan da Allah razı olsun öğrenmiş olduk.
Açıkçası ben de tebrik ediyorum çünkü benim de bilmediğim bir şeydi. Biz nereden bulduk oraya gelelim.
Şimdi... Tüm Türkiye basını da öğrendi o arkadaştan. Bu arada onun altını çizeyim.
Aynen. Şimdi dünyada bu iPhone 7 haberleri bayağı çok uzun süre konuşuluyor işte. Ya ülkemizde de haberler yapılıyor vesaire vesaire. Ama dünyada ürettiği içerik en çok konuşulan kişi Unbox Therapy isimli kanal oldu.
Öyle evet. Bu zaten televizyona çıktı adam.
iPhone 6'nın kolay bükülebildiğini keşfeden adamdır. Zaten dünyanın gazeteci statüsünde değerlendirdiği özel bir pozisyonu var. 5 küsür milyonu takipçisi olan bir adam. Onun videosunu bir izleyeyim dedim. İzlerken adam ürünü nereden bulduğunu, o da ürünü iPhone 7 prototipi diye anlattı bu arada, onu da söyleyelim. Baktım bir firmanın ismini veriyor. Sonra firmayı araştırdım. Yine üretim kabiliyeti olan Çin'de Kickstarter projeleri yapan bir firma birebir sızmış şemalar üzerinden prototip üretimi gerçekleştirmişler. Kendileri iletişime geçtim, yazıştık, durumu anlattım vesaire. Onlar da kendi hikayelerini anlattılar. Ellerinde bir tane örnek kaldığını, bu çünkü birkaç büyük YouTube kanalına ve bazı medya kanallarına yollamışlardı dünya çapında. Sağ olsunlar yollayacağız dediler, yolladılar. Ürün bize DHL üzerinden geldi.
Evet, gümrükte takıldı.
Gümrükte takıldı arkadaşlar. Bir haftaya yakın evraktı, muafiyetti, şuydu buydu çünkü o kadar iyi bir konsept ki gören bunu telefon zannetmiş olacak muhtemelen. Dolayısıyla biz bununla uğraşmak zorunda kaldık ve en sonunda gayretlerimiz olumlu sonuç gösterdi ve aldık incelemesini, videosunu çekmiş olduk. Ha, bu çalışan bir örnek değil, zaten çalışan bir örneğin arkadaşlar Apple dışında kimse bulamaz, onu da söylemiş olalım. Biz bunu niye yaptık? Çünkü yurt dışında madem bu yapılıyor, Türkiye'de her yerde haberi oluyor, yurt dışındaki adamın yaptığını yapabilir miyiz? Ben bir büyük yayınsam aslında böyle bir sorumluluğum var benim. Bunu yapabildiğimizde göstermiş olduk. Yani iPhone 7 farklı olur, ismi farklı olur, çıkan ürün değişik olur. Biz sadece bunu somutlaştırmak için böyle bir hamlede bulunmak
yani
olarak
üretim
yapmış olduk.
Bizde iyi niyet vardı. Bazı kullanıcılar ne yazık ki AliExpress linkini falan görünce bizi kandırdınız falan demişler. Ya yani öyle düşünmeleri normal ama bizim yani benim en kızdığım şey kullanıcı tarafındaki yorumlarda. Bazen bunları da siliyoruz. Neden siliyoruz? Adam diyor ki bizi dolandırdın, sen dolandırıcısın, beni kandırmak için bunu yaptın vesaire. Altın açıklamasını yazıyorsun, yalancısın, sana niye inanayım falan filan diye devam ediyor. İftira atıyor arkadaşlar. Şimdi eğer bir arkadaş iftira atıyorsa, ben de bir şey söylüyorsam, okey senin söylediğin bu, benim söylediğim bu deyip kapatması lazım. Eğer devam ediyorsa ne yazık ki o iş çırından çıkıyor. Çünkü şimdi siz bana yalancı dediniz, ben size yalancı dedim, nereye varacağız?
Aynen öyle.
Bir yere varamazsınız. Bizim dediğimiz bu arkadaşlar. Biz iyi niyetle yaptık ve çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Note 7 ile de kıyaslamasını yapacağız yakında.
Yapacağız. Evet. Biz geçmişten iPhone 6'sı yapılası Türkiye'de ilk inceleme şansına sahip yayındık. iPhone 7 dediğim gibi bu öyle olur, farklı olur, ucu değişir, başı farklı olur. Bunları göreceğiz ama iPhone 7'nin İncelemesinde yine çok hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız.
Evet,
onu söyleyeyim. Bu konuyu çok da fazla uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum.
Yani biz işimizi yapmaya devam edeceğiz yine. Bu arada HoloLens incelemesi gelecek.
Evet.
Onun resmini çizebilecek kabiliyetteki editörlü arkadaşları da çok merak etmiyor.
Umarım çizerler.
Evet,
sıradaki haberimiz ki gündeme geçelim istersen yavaşlar. HTC tarafından bir haberimiz var. HTC onu zaten konuşmaya gerek yok.
Bu arada çok terliyoruz, kusura bakmayın.
Ortam
çok
sıcak.
İzmir inanılmaz sıcak yani.
Dışarıda çekelim istedik.
Yok.
Şu an İzmir manzarası yok. Kullanıcının beklediği arka planı verelim çünkü dağ başındayız şu anda. Öyle bir durum söz konusu. HTC onu bilmiyorum, çok anlatmaya gerek var mı? bayağı video çektik.
HTC'nin en iyi telefonu. Aynen. Ama çıktığı dönem için fiyat performansı biraz kötü kaldı rakipleri karşısında ve satamadı.
Aynen, fiyatıyla ilgili çok fazla eleştiri yaptık, evet. Ama herhangi bir şekilde temin alanda pişman olmaz, mutsuz olmaz, evet. Çünkü güzel bir telefon.
Ve şunu söyleyeyim, HTC'nin en iyi telefonu. Aynen, yani bunu öyle söylediğim zaman kimse herhalde hayır değil demez.
Benim hayatımda 3 telefon var. HTC HD2 beraber almıştık. Evet. One M7 ve bu. Ama tabii HTC'nin alt segmentlerde de yeni telefonlara ihtiyacı var. Zaten haberimizin ana konusu da bu. Desire ailesi ki pek çok kişi Android ile tanıştıran ürün gamıdır. Yepyeni modellerle hayatımıza tekrar giriş yapacak. Desire 10 Lifestyle ve Desire 10 Pro. Ki bizim son Mobilya Kongresi'nde gördüğümüz bazı Desire modelleri var. Böyle renkli, evet, trendi görünen böyle. Trendi, hani evet. Gençlerin ilgisini çekebilir.
Hiçbir şekilde Türkiye'de ismini, esenmesini görmediğimiz, dünyada tutmayan.
Maalesef Desire C'ler, şunlar bunlar, bir sürü model oldu ama bunları göremedik. Umarım ki bunları görürüz. Çünkü tasarım olarak fena görünmüyorlar, evet. Kavisli bir ekranı yok. Evet, ekran çerçeve oranı belki en iddialarından değil ama özellikle arkada çok güzel görünüyorlar.
Şimdi orada herhalde HTC'nin yaptığı hata şu, okuyucularımız da katılacaklardır. Şimdi Samsung'a bakıyorsun, orta segmentte fiyat istiyor, para istiyor ama neyi istiyor? Malzeme kalitesini istiyor.
Evet, malzeme kalitesini
istiyor. HTC sadece markaya para isteyen bir firma haline geldi son dönemde. Benim markam bu, parayı vereceksin. Tamam kardeşim, para vereyim de. Aynı fiyat segmentte diğer adam metal çerçeveli, cam kaplamalı telefon satıyor. Hani ben bunu nasıl ikame edeceğim senin tarafında? Yok. Şimdi bu senede gördüğüm kadarıyla sızıntılardan yine benzer şeyler iddialarında bulunuyorlar. Ekran çerçeve oranlarının ben çok gelişebileceğini zannetmiyorum. Üretim yapan bir firma değil. Ben bu durumda da yine çok büyük bir beklentiye girmeme taraftarıyım.
Şimdi teknik özelliklere bakıldığı zaman Lifestyle modeline 5.5 inç ekran olduğunu göreceğiz. Snapdragon sınıfı bir işlemci var. Benim tahminim 650 serisi bir işlemci ama tam detay yok. Fakat 3 GB RAM'ı bir araya getirdiğimiz zaman bu telefonların biraz iddialı olması gerektiğini düşündüğümüzde muhtemelen 650 sınıfı bir işlemci göreceğiz. Kamera tarafları çok ilginç Mesut. Çift flash var. Ama aynı zamanda ufak siyah bir nokta muhtemelen lazer autofocus teknolojisi de bu telefonlara gelmiş olacak.
Yani bir altı yaramayan bir mobil dünya segmentinde bir teknoloji.
Teknoloji dediğim gibi ön tarafta biz 5 megapiksel kamerayı göreceğiz ve Hi-Fi tarafında diye boom sound teknolojisiyle ilgili bir takım çalışmalar olacak burada. Pro modeliyle ilgili çok fazla detay yok ama muhtemelen speak anlamında görüntüde çünkü birbirine çok yakın. Teknik özellik seviyesinde biraz daha iyi bir model olacağını öngörebiliriz.
Evet, bakalım çıksınlar görelim. Fiyat performansı iyi olmazsa bir şansı yok. İstediği kadar özelliği olsun.
Bir diğer haberimiz GoPro tarafından. Aksiyon kameralarının duayeni.
Erdin'in favori firması.
Favori firmalarından bir tanesi. Yani Selpak gibi oldular. Aksiyon kamerası deyince
kadar gelen. Türkiye'de kimse aksiyon kamerası takip etmezken Erdin takip ederdi yani.
Bir tane sana aldırdım hatta. Amerika'dan sana da getirmiştim.
Teşekkür ediyorum kendisi.
Kullanamadığımız kameralar. Ya şimdi aksiyon kameralarının en büyük sıkıntısı şu arkadaşlar. Reklam görüntülerini görüyorsunuz acaba ben de yaparım mı diyorsunuz.
Kaçıyorlar bile. Bir de reklam kalitesindeki görüntüyü de elde edemiyorsunuz.
Edemiyorsunuz bir şekilde. Evet. Sonra yaptığım şey benim gibi şu oluyor. İşe giderken arabanın tepesine koyuyorsun, iş yolunu en çekiyorsun. Fazla en fazla kadar. Eğer özel bir hobiniz yoksa. Şimdi GoPro Hero 5 ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Bu önemli çünkü GoPro borsaya açık bir kote bir şirket ve son dönemde ciddi para kaybeder hale geldiler. Çünkü artık insanlar yenilik istiyorlar. İnsanlar su geçirmez telefonlarıyla aksiyon görüntüleri çekmeye başlar durumdalar. Hero 5 ile ilgili şunu söyleyelim. Tasarımında herhangi bir değişiklik yok. Bu zaten ya majör büyük bir değişiklik yok. Çünkü aksesuar tarafına geri uyumluluk söz konusu. Evet. Pek çok kişi çünkü çok sayıda aksesuarla satın almış durumda. İşlemci tarafında yeni bir işlemci olacak. Umbrella'nın muhtemelen yeni bir işlemcisini kullanacaklar.
Dokunmatik ekrana daha kolay bir kontrol, tip C portu. Bunlar tip C önemli geliştirme.
Tip C önemli çünkü artık yenisi cihazlarda belki daha hızlı adaptasyon ve daha kolay şarj
gibi bulmak söz konusu olabilir. Lazım. Bazı basın yayın organlarında, Türkiye'de şeyi okudum. Artık şarj adaptöründen kurtulduk, o saçma sapan şarj adaptöründen falan demişler.
Arkadaşlar USB standardı yani.
Yani adamlar ömrü boyunca USB'den şarj oldular zaten.
Lightning'den bahsetmiyorum orada. Evet, yani mikro USB var, mini USB var.
Adaptörle şarj yani olduğunu zanneden var.
Evet. Aynen. Bunun dışında tabii 4K 30 kare saniye görüntü kaydı yapabileceğini görmekteyiz burada. Ama zaten şu anki Hero 4 Black de bunu yapıyor. Muhtemelen Hero 5'in belki Hero 5 Black modeli 4K belki 60 kare saniye çıkabilecek ama orada ne kadar kaç farklı varyasyon çıkacak bunları bilmiyoruz. Tabi fiyat tarafı da belirsiz ama mesela 6 elementli yeni bir lens sistemine geçecekleri vesaire söyleniyor. Orada bence GoPro'nun yapması gereken iyi bir mikrofonla donatması gerekiyor. Çünkü mesela Sony'nin aksiyon kameraları muazzam ses kaydediyor. Evet. GoPro'ya gelsin çöp.
Aynen.
Ve yine Sony'de olan gelişmiş stabilizasyon sisteminin de bir şekilde GoPro'ya gelmesi gerekiyor ki görüntüler.
GoPro'da şu an en büyük eksiklik stabilizasyon arkadaşlar. Bir de fiyat. Fiyatta da bir iyileştirme yapması artık şart.
Evet, aynen. Bu arada GoPro bu sene karma adını verdi. Kendi drone'unu da duyuracak. En iyi ihtimalle biz Hero 5'in lansmanını Ekim gibi görürüz diye tahmin ediyorum. Ürünün yaygınlaşması muhtemelen 2017'yi bulabilir. Sıradaki haberimiz Motorola Samsung kavgasına, daha doğrusu Motorola'nın Samsung'a yüklenmesiyle ilgili bir durum. Motorola Twitter'da yaptığı açıklamayla Samsung'un Always On Display, yani sürekli ekran açık özelliğini hangi Galaxy'de acaba rakiplerin özelliklerini kopyalamak suç sayılmaz tarzında bir açıklama yaptı.
Şimdi Amerika'da olsaydı Motorola bu açıklama gelmezdi. Çinlilerin eline geçince bu tip Borushingen saldırıları hep görüyoruz, tamam mı? Yani Tayvan'da Çinli zihniyette pazarlamada rakibin ismini ağzına alma moda, tamam mı? Huawei bile lansman yapıyor, iPhone'u daha çok dinliyorsun lansmanın tarafında. Amerikalıya bakıyorsun, rakibini çok fazla ağzına almaz. Ben tekim, yani dünyada tekim gibi davranır. Olması gereken de bence o. Çünkü sen kendi özelliklerinden bahset. Boş ver rakibini. Ben biliyorum rakibini zaten. Vesaire. Şimdi Motorola ilk önce bir dönsün. Bu teknolojiyi kim kullanmış ona baksın.
Buradan Nokia'ya
evet, selam ediyorsun yani. Şimdi adamlar kullandılar bunu. Eğer sen de ondan çaldıysa o da senden çalmıştır. Artık zaten son dönemde esinlenme diye bir şey var. Yeni ismi bu.
İlham alma.
İlham alma var.
Yani bir de şu var. Samsung'un Android tarafındaki yükselişi zaten ortada. Motorola niye aynı açıklamada mesela LG'ye de yüklenmiyor? Onda da Always On display var. Kaldı ki Samsung'un verdiği özellikle kişiselleştirebiliyorsun. Üçüncü parti uygulama desteği var. Yani
Samsung'da son dönemde şöyle bir şey var. Biz de çok fazla Samsung deyince artık kullanıcıların bazılarını yanlış anlamaya başladı olarak ama çok ezici bir şekilde oturdular tepeye. Adamlar şimdi düşünsenize yani LG'yi düşünün ya da diğer türlü HTC'yi düşünün. Samsung Note 7 var tepede. Tamam güzel. 3500 o çok rahat diyemiyor adam. 3000'e S7 Edge var. 2000 liraya S7 var. 2000 liraya Note 5 var. Yani sen şimdi bu adamın nesiyle savaşacaksın? Note 5'e cevap verememişsin. Note 7'yi çıkartmış. S7 Edge'i koymuş onun ortasına.
Aynen.
Bir altına S7'yi koymuş. Yani şimdi tabii ki oturduğun yerden bağıracaksın artık. Yapacak bir şey kalmadı.
O durumda kesin haklısın. Neden LG'ye laf söylememiş olabilirler? Orada aklıma şey geliyor. LG için modüler telefon konsepti var. Bunlarda da var. Ama şu anki modüler telefonlar daha ziyade modüler aksesuar tarzı. Telefonun kendisi çok modüler evet. değil. Herhalde sanırım oradan darbe yememek adına.
Ya da LG zaten yok. Yani.
Ya da belki de ondan alabilir.
Vurmayan demişler. Düşene vurmak biliyorsun.
Ama ilk tespitin bence mükemmel. Hakikaten Çinlilere geçmesiyle beraber biraz Amerikan mantığı biraz daha farklı o noktada. Yani, evet. Ha, gerçi Apple çok sıkıştığı zaman rakiplerine gönderme yaptı mı yaptı. Mesela Antena Gate skandalında
orada evet,
Motorola'ya bindirdiler, Nokia'ya laf attılar.
Kuru sıkışınca ne yaptık değil mi? Aynen. Gördük Amerikalıların ama.
Şu var, Motorola'da o değişimi hissedebiliyoruz. Evet. O konuda haklısın. Sıradaki haberimiz, mobilitede aslında çok konuşmuyoruz ama bu bence önemli. eSports, FIFA'nın tamamıyla mobil için baştan yazılmış bir FIFA versiyonunu duyuracağını, getireceğini açıkladı.
Electronic Arts Free to Play'in gücünü gördü.
Gördü. Bu
para.
Aynen. iOS ve Android'e özel bir oyun olacak. Hani burada Windows Phone'da şuydu buydu yok ilk etapta ki zaten aslında en büyük platformlardan bahsediyoruz burada. İlginçtir mesela oynanabildiğin tamamen mobil cihazı üzerine kurgulandı. Özel atak modlarının olduğu ve rakamları vereyim 30 lig, 650 takım ve 17 bin oyuncunun olacağı söyleniyor. Yani muazzam bir oyun
evet,
gibi görünüyor.
Mobil tarafında herhalde herkesin indirip bir kere en azından deneyeceği bir oyun olacak bu. Bu arada kameraya da bakıyorum laf aramızda. Şimdi Erdi'yi burada gören herkese diyor, Erdi abi sen çok uzunmuşsun diyor.
Evet, evet.
Biz masada olunca Erdi'yle bunu hani eşitliyoruz. Kendimi eşitliyorum sürekli olarak. Sandalyesini kısaltıyoruz falan da. Burada hiçbir şey yapamadı. Şimdi kameraya da kendime bir bakıyorum.
Bu arada Mesut.
Bayağı bir fark var.
Şimdi oyun tarafında teknik detayların sahip değiliz. Umarım Vulkan desteği vardır. Çünkü yeni nesil oyunlar için bu önemli.
Ya zaten şimdi yeni motorlara mecburen koyuyor adamı.
Koyuyorlar ama
OpenGL'i desteklediği için Vulkan'ı kullanıyor ister istemez.
Umarım kullanıyor çünkü yeni nesil cihazlarda en çok altı çizim özelliklerden bir tanesi
evet,
bu.
Vulkan.
Ama FIFA tarafı çok popüler ve tamamıyla mobile optimize bir oyun çıkması da o tarafı hareketlendirir diye
İlk başta Vulkan olmasa bile bir sonraki güncellemede gelir zaten.
Aynen. Az önce Nokia'nın ismini zikretmiştik. Geçtiğimiz hafta Nokia tarafında çok fazla hareketlilik oldu. Birincisi şu. Nokia'dan Apple'a geçen kamera uzmanlarının bir kısmının yavaş yavaş Nokia'ya geri dönmeye başladığını duyduk.
Evet.
Daha sonra yine Nokia'ya dönen bir takım yöneticilerin Nokia kaldığı yerden yükselerek devam edecek tarzda bir takım iddialı açıklamaları oldu. Şimdi ise ilk Nokia telefonlarının artık yıl sonuna doğru çıkacağına dair daha somut bilgiler elde etmeye başladık. Evet. Teknik özellikleri geçtiğimiz mobilite programlarında paylaşmıştık. İlk etapta iki tane cihaz bekliyoruz. Birisi 5.2 inç civarında, birisi 5.5 ya da 5.7 inç civarında. Snapdragon 820'ler falan ama kamera konusunda o programlarda daha dikkat edersen vurgu yapmıştık. Şimdi kamera üst hatlarında yavaş yavaş geriye dönmesi, telefonların en azından kamera tarafında konuşacağını bir göstergesi sanki.
Kamera konusunda zayıf bir telefon söylesene tepe model. De ki bu aletin tepe model kamerası
One
çok M9. Kötü. One M9 ama çok eskide kaldı şu an için.
Yani şu an için tabii hani pahalı telefonlardan bahsedersek eğer, yani şimdi Note 7'yi alıyorsun hakikaten şey.
Gece senin gördüğünden daha iyi.
Sony A7 serisinin mobil versiyonu gibi yani gece gören telefon yapmış adamlar yani bakıldığı
zaman. Yani şimdi Nokia'nın o bıraktığı devirde evet kameralar zayıftı. Herkes kötü kamera yapıyordu ama artık o devir bitti. Yani bunun üstüne ne koyar? Gerçekten kasada fark yaratmayan 42 megapikseli çakar içine. Hı hı. 8K'da video kaydediyorum der. Biz hepimiz saygı duruşuna geçeriz ama artık aynen. Bundan sonra zor bir fark yaratması. Hepimizi şaşırtacak bir şeyler.
Şunu yapabilirse belki güzel olur. Nasıl eğer çıkacak? İçerisinde hakikaten Nokia özel bir video düzenleme uygulaması olursa ve çektiğin uygulamayı çok hızlı bir şekilde editleyebilirsen.
Onu kullanıcıya anlatamaz. O fark yaratan bir şey değil yani.
Ya çünkü şu da var hani.
Videonu burada editle ha küçücük şeyde.
Yok ama şu var hani çok güzel görüntü çekiyorsun. Günün sonu güzel bir kolaj yapmak istersen hala bilgisayara mahkumsun. Mesela.
Gerçi evet.
GoPro'nun satın aldığı bir uygulama var. Quark mıydı neydi şimdi mobilde?
Ama şimdi mobil cep telefonunda pilden falan basıyoruz derdi. Bir saat sana render süresi verse bırakacağım mı telefonu yan tarafa?
İşte o da ironik durum.
Yani o telefonda video kurgu murgu bunlar yalan işler yani.
Ya bir şekilde kamerada hani aynı standart yakaladıktan sonra fark edebiliyorsan da yazılımsal bir şeyler de olmasa da bakalım. Bekle göreceğiz.
Evet, ben pek umutlu değilim, onu da net söyleyeyim yani. Ha, şöyle olur bak. 820'li cihaz 1500'den Türkiye'ye sokar Nokia markasıyla.
Bilmiyorum, o zaman reklamcı olabilir. Geldi benim. O zaman reklamcı. Ama şu kesin, herkes bir gidip bakmak ister. Nokia geldi, bir telefon yapmış elinden.
Windows Phone alanlar gidip bakacaktır. Eminim Nokia'yı çok seviyorlardır onlar.
Onlar bakmayabilir, evet. Ondan emin değilim. Bir başka birimiz Çinli Leico. Biz Snapdragon 820 ilk telefonu imza atmış ve CES'de bir videosunu yayınlamıştık. Bunlar biliyorsun elektrikli otomobil, akıllı otomobil işine kadar girdiler. Bayağı büyükler. Çinli
firma dediğin zaman var, ismi tuhaf. İlk ondan sonra kadar yaptığı işe bakıyorsun, devasa.
İşte Amerika pazarının en büyük TV oyuncusu olan Vizio'yu falan satın aldı. Bayağı bir hareketli durumda söz konusu. 8 GB RAM mesela ilk telefonu yakında duyuracakları söyleniyor. Mobil cihazlar 8 GB RAM. Senin RAM konusundaki acımasız eleştirilerini biliyoruz. Ne diyeceksin?
Abi pil tüketimine neden olacak? Şimdi RAM'in şöyle bir sıkıntısı var. Sürekli aktif arka tarafta. Tabii, enerji tüketmeye değil. Devam ediyor. Bu yüzden üreticiler hep en ideal bellek miktarını kullanma taraftarılar. Yani bugün belki de Note serisinde, Note 7'de 6 GB belleği bizim globalde görmememizin sebebi aletin pil performansının aslında çok çok iyi seviyede olmamasından kaynaklı olabilir.
Olabilir.
Yani alet SSD'cinin arkasında kalıyor pil performansı olarak.
Olabilir.
Şimdi adamlar da 4 GB belleğe geçmişler. Yoksa Samsung için 4'ü 6 yapmakta ben çok zorluk olduğunu düşünmüyorum.
Kartı 6'sı da var. Çin'e vesaire özel, evet, gidecek gibi görünüyor.
Çin SIM kartlı versiyonlarında. Yani bu yüzden 8 GB belleği bana nerede kullanacaklar, neden ihtiyaç olduğunu anlatırlarsa ben de belirtir olarak dinlerim. Mantıklı bir şey varsa açıklarım. Bence bir mantıklı kısım yok yani.
Yok hani belki şöyle bir senaryo ortada. İşte aksesuar çıkartır, bilgisayar gibi kullanırsın, takarsak notebook olur, şu olur, bu olur vesaire.
Onlar zaten yalan konsept.
Tabii onlar aynı. Evet. Çok gibi görünüyor ama özellikle donanımın rakamlarına bakan kimi kullanıcıları cezbedecektir diye düşünüyorum. Çünkü 8 GB RAM diyen olacaktır.
Yalanı yok. Note 7 gibi bir cihaz ortaya koyup da yani ya da
8 GB koysaydı,
8 GB koysaydı sevinirdik. Neden? Zaten 3500 vereceğim için telefona. Hani alırdım. Ha, 1500'lük telefonların ilk beklediği şey abi donmasın, hızlı çalışsın oluyor yani. Tamam. 8 GB RAM de orada çok efektif bir şey değil.
Bir başka birimiz Qualcomm cephesinden Snapdragon 652'nin yeni bir revizyonunu göreceğiz. Snapdragon 820, 821 yapmışlardı. Şimdi 652'nin yenisi gelecek. Şu 652 o kadar tatlı platform ki Türkiye'de henüz böyle çok yaygın göremedik.
Biz yerli firmalardan atak bekliyoruz. Yerli firmalara gittiğimizde de hem Erdo olsun hem ben olayım. Adamlara diyoruz ki ya bir 652 ile ilk 650 varken 650 diyorduk. Şimdi 652 çıktı, bir getirin diye. Çalışma yapanlar var ama onu söyleyeyim.
Var, onu söylemiş olalım. Ne işe yarayacak yeni revizyon? Şunu Snapdragon 821'de frekans artışı vardı. Burada da var. Çekirdek frekansını performans çekirdekleri için mesela 1.8'den 2'ye çıkarmışlar. Ama asıl unsur burada bu errata denen bir takım tasarım hataları var. Son kullanıcıya doğrudan temas etmeyen
şimdi, evet,
ama verimlilik konusunda bir takım gizli sorunlar yaratan problemler var. Bunları düzeltiyorlar aslında. Ha, düzeltilmemiş versiyon kullanıcı için bir ayıp mıdır? Aslında değil. Çünkü bunlar, evet, mikroskop altında görünebilen bir takım detaylar
ya,
ama.
Bu şey gibi işte PlayStation Slim diyor adam, daha az enerji tüketiyor, daha şey oluyor ya. O da platformu öyle güncelliyor. Daha az devre kullanan, daha az karmaşık, uygulaması daha kolay bir hale getiriyorlar.
Aynen bak, hatta burada 652 kullanan bazı cihazlar var. İşte Galaxy A9 var, henüz Türkiye'de göremedik. A9 Pro var, Oppo R9 Plus var, bunlar yine Türkiye'de yok. Alcatel Idol 4C var, onun bir versiyonu Vodafone'un Smart Pro 7'si. Onu da henüz test etme şansımız olmadı detaylı bir şekilde. Ve Asus Zenfone 3 Ultra var, belki Asus tarafını detaylı test etme şansımız olabilir ama 652 çok keyifli bir platform. Performans olarak Snapdragon 810'a daha hızlı olmayı başlayan platform, sadece GPU tarafında
820 biraz daha aratmaz, ben net diyeyim, bir telefon deneyiminde günlük.
Tabii günlük ortalama kullanımda aratmaz, sadece GPU tarafı biraz daha zayıf ama yine paket olarak bakıldığı zaman yani 1500 yıllık MediaTek telefon yerine 1500 yıllık Snapdragon 650
keşke öyle olabilse. 650 cihazları gördük yalnız, fiyatları Amerika'da bile Snapdragon 820'li cihaz gibiydi.
Çok çok ucuz değil, evet, aynen. Son haberimiz Meizu'dan. Pro 7.
Yani Meizu. Bakın en son bir Meizu haberi yaptık yine. Meizu eleştirdik, dedik ya Türkiye'de yoklar diye.
Aynen.
Yine bir arkadaşım dedi ki getiriyorum sana cihazı, göndereceğim. O gün bugün bir ay oldu değil
umarım
mi?
Umarım gelir.
Yine yok. İzliyordur yani, bu video. İzliyordur.
Gerçekten burası selamlar.
Evet. Selam gönderiyoruz. Gel yemek yiyelim. Ben artık zaten ona şey diyorum. Ya telefonu falan boş ver diyorum. Sen gel diyorum ya. Ya bir sohbet edelim.
Pro 7. Pro 7 diyorum. Note 7. Senin telefon. Şu Note 7'yi düşünün arkadaşlar. Çerçeveler daha ince. Altta üstte çok daha tatlı bir görüntü yakalamışlar. Çift taraftan kavisli bir ekran var ki zaten mevzu belli alanlarda Samsung'un pilot teknoloji programının üyesi. Onu söyleyelim.
Zaten bazı arkadaşlar yazmış üstüne niye Samsung yazmamışlar ki bunu.
Aynen. Evet. Şundan daha güzel bir görüntü yakaladı. Çünkü en azından ortaya çıkan görüntüler için
onu söyleyelim. Belki de Samsung bir şeyleri deniyor biliyor musun? Olabilir. Çin pazarında.
Belki de. Mesela
patente falan takılmadan sal gitsin diyordur Çin'e.
Ya mesela Güney Kore'de Pantech diye bir firma vardı. En büyük yatırımcısı Samsung'du. Sonra tabii kapandı vesaire ama belki mevzuya da ortak da bilemiyorsun, evet, bunu yani.
Çünkü hani şimdi şöyle bir durum var. Çin'de arkadaşlar patent maten ihlali hak getiriyor anladığım kadarıyla Çinli firmalarda.
Eskiye göre biraz toparladılar ama hala tabii kendi firmalarının destek oluyorlar.
Samsung o pazara girse kendi telefonlarıyla o fiyata inmek için belki de bazı patent ihlalleri yapması lazım. Minzu'ya diyor ki sen sat ya, ben sana çipi de veriyorum, ekranı da veriyorum.
Bir de şey de varmış.
Yiyelim
yani hani inebilse bile markanın değerini oraya konumlandırmamak için. Yani. Şimdi bugün LG ne oldu? Adam diyor ki ya G5 diyor, evet 2000 lira telefon diyor ama ben 3 ay sonra 1500'e düşeceğini düşündüğüm için bekliyorum diyor.
Ve doğru söylüyor.
O fiyatı...
Bekliyor, düşüyor da.
Ya en son şey konusu işte, G4'ün varsa servise götürdüğünde tamiri mümkün değilse ya da değiştiremiyorsa G5 farklıları falan konuşuluyor. Bizim forumda falan bir da şey konuları yani var. Böyle bir takım şeyler de var. Dolayısıyla Samsung belki mevzu tarafında öyle bir işbirliğinin de ortaya çıkacak sonuçlardan istifade edebilir, ediyor olabilir. İlginç de...
Bunlar tamamen bizim atmasyon şeylerimiz yani. Yani bunlar tahmin de değil ha, atmasyon tamamen.
Yok şöyle söyleyeyim, bunlar bizim sektörel deneyimlerimiz çerçevesinde elde ettiğimiz bilgi birikimini ortaya koyduğu analizler. böyle
kendimizi anlatalım. Evet, ben de inandım şimdi.
O ortaya çıkan konseptte şöyle güzel bir taraf var. Arkada çift kamera var. İkinci kameranın optik yakınlaştırma için kullanılabileceği söyleniyor. Hani o telefon, o tasarımla, o donanımdaki Exynos 8890'dan da yine bahsediliyor burada. Ya bir alıp böyle kullanmak istedim Mesut.
Evet doğru. Yalnız ben erimek üzereyim herhalde.
Ben de erimek üzereyim.
Yemin ediyorum burada bitirelim yavaşça.
Evet, ki eridik zaten bayağı. Umarım şöyle kilolardan biraz kurtulmuşuzdur.
İnşallah. Sağ olun gibi yemin ediyorum.
Evet arkadaşlar, biraz hızlı bir mobilite oldu. Deplasmandayız. Ortam biraz evet, zor. Doğa koşulları bizi biraz zorluyor.
Keşke böyle ortamlarda çeksek. Yani sıcaktı ama ben daha çok keyif aldım. Daha
öyle dediğimiz gibi Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün İzmir'de Hack & Break etkinliğindeyiz. Evet. Burada çok sıkı donanım haber takipçilerinin aldığı yatırımları, yaptığı projeleri gördük. Üyelerimizi, sizleri seviyoruz çünkü gerçekten inanılmaz işler yapanlar da var arka tarafta.
Evet, sizinle büyüdük diyen bir üyemiz mesela burada.
Hep beraber büyüdük yani. Biz de sonunda 47 yaşında
değiliz. Proje gerçekleştirmiş, Amazon'dan yatırımını almış.
İki videosunu da çekmiş.
Şirketini de açmış yani ve halen öğrenci.
Aynen. Evet arkadaşlar, bizden şimdilik bu kadar. Mobility'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, Mobility programını sundu.